Ayrım 3.
Araştırmanın yapılmaması bilgi, eleman, araç, gereç ya da olanak yoksulluğundan kaynaklanmıyor diye sözlerine devam etti. O anda aklıma insanın değeri kavramı geldi. Bu kavramla durumu açıklamayı düşündüm. Türkiye'de trafik kazaları önemsenmiyor çünkü insanın değeri yok. İnsan değeri olmayınca trafik kazalarında kaç insan kaybettiğimiz üzerinde düşünmek anlamını yitiriyor dedim. Yakup Bey gülümsedi. Evet, sık sık gazetelerde ileri sürülen açıklamalardan biri de bu dedi. İnsana değer verilmediği için mi? Türkiye'de kapsamlı ve sürekli trafik kazalarını inceleyen bilimsel araştırmaların yapılmayışı, İnsan yaşamına değer vermeyişimizden kaynaklanıyor olabilir mi diye sorusunu yeniledi. Bazıları, efendim bütün bunların olabilmesi için önce bu ülkede insana değer verilmesi gerekir. Bizde insan değeri yok. Bu nedenle trafik kazalarında yılda ha 10 bin ha 30 bin insan ölmüş ne fark eder? Trafik kazalarını nüfus artışını denetler gibi kullanıyoruz. İnsana değer vermediğimiz sürece bu konularda ilerleme kaydedemeyiz diyebilir dedikten sonra ıhlamurunu yudumladı ve bir süre sessiz kaldı. Bu konuda kesin karar vermeden önce şöyle hayali bir senaryo yaratalım. Farz et ki bir düşman ülke günde 7 ile 25 arasında değişen sayıda Türk vatandaşını pusuya düşürerek öldürüyor. Bu vatandaşlar toplumun değişik kesimlerinden geliyor. İçinde yaşlısı, genci, kadını, erkeği, zengini, fakiri, tanınmışı, tanınmamışı var. Bu durum birkaç gün değil, günlerce, haftalarca, aylarca ve yıllarca devam ediyor. Düşman elini kolunu sallaya sallaya geliyor ve her gün 25 kadar vatandaşı öldürmeye devam ediyor. Düşmanın fütursuzca aramızdan her gün 25 kişi öldürmesine rıza gösterecek bir Türkiye düşünebiliyor musun? Düşman günde 25 yurttaşı öldürse, ilk günden itibaren hükümetin konuya dikkati hemen çekilir. Hükümetin elinden bir şey gelemiyorsa katliamı durduracağı düşünülen başka bir irade o hükümetin yerine geçer. Yeni iradenin bu amaçla başa geçişini hepimiz alkışlayarak onaylarız. Söylediklerinde tamamıyla hemfikirdim. Kendisiyle hemfikir olduğumu anlatırcasına o konuşurken başımla tasdik işaretleri yaptığımın farkına vardım. Yakup Bey izlendiğinin bilincinde sözlerine devam etti. Eğer insan yaşamına verilen değer yukarıda iddia edildiği gibi gerçekten düşük olsaydı, ister trafik ister düşman öldürsün, kaderimize razı olmamız gerekirdi. Ne var ki aynı miktarda insan öldürdüğü halde trafik konusunda Orhan Bursalı'nın da gözlemlediği gibi, ne bilim adamları, ne sürücüler, ne gazeteciler, ne yetkililer, ne karayolları, ne belediyeler, ne de bakanlıklar olarak ağıt yakmanın ötesinde hiçbir ciddi girişimde bulunmuyoruz. Niçin? Dedi ve benden cevap beklercesine yüzüme baktı. Düşmanın yurda gelip vatandaşlarımızı öldürmesiyle trafik kazalarında insanlarımızın ölmesi aynı değil diye düşüncemi ifade ettim. Evet, aynı şey değil, bunu ben de kabul ediyorum. Fakat eğer insan değeri sadece sayılarda kendini ifade etseydi, ister düşman öldürsün ister trafik, her iki halde de ölü sayısı aynı olduğu için benzer ilgiyi göstermemiz gerekmez miydi? Ama Yakup Bey, verdiğiniz örneğin birinde ölü sayısının ötesinde bir ulusun bağımsızlığı, onuru ve yaşama hakkı söz konusu oluyor. Onun için iki olay birbirinden farklı diye itiraz ettim. Düşüncelerimi ne kadar rahatlıkla ifade edebildiğimi gözledim. İçimde herhangi bir tedirginlik olmadığını hissettim. Ne söylersem söyleyeyim, Yakup Bey'in beni yargılamadan dinleyeceğinden emindim. Bu güven duygusunun tadına vararak ıhlamurdan bir yudum aldım ve yüzüne bakarak söylediklerime cevap bekledim. Bir ulusun bağımsızlığının önemi, ulusun kendi için yapabileceği işten kaynaklanır. Örneğin eğer Türkiye bağımsız ulus olmasaydı, kendi halkının gerçek ihtiyaçlarını istese dahi birinci plana alamazdı. Bağlı olduğu kendini yöneten güçlerin istediği yönde hareket etmek zorunda kalacaktı. Aynı şekilde ulusun onuru, o ulusu oluşturan insanların onurlu davranışlarıyla oluşur ve devam eder. İnsan onuruna önem vermeyen bireylerden oluşan bir ulusun, her şeyin üstünde soyut, temelsiz ulusal onurundan söz edilebilir mi? Yaşama hakkı düşman saldırdığı zaman söz konusu oluyor da trafik kazaları öldürdüğü zaman söz konusu olmuyor mu? Konuyu iyice irdelediğin zaman trafik kazalarının can alışı, düşman güçlerin can alışı kadar ülkenin ulusal bağımsızlığı, onuru ve yaşama hakkıyla ilgili. Ama bugün bir ulusal tarama yapılsa ve vatandaşın ne düşündüğü sorulsa, hemen hemen herkes sizin gibi trafiğin can almaya devam edişini düşman güçlerin öldürmesinden çok farklı görecektir. Şimdi sorulması gereken aynı miktarda adam ölmesine yol açtığı halde bu iki olay birbirinden niçin böylesine farklı algılanıyor sorusudur. Sandalyesini biraz geriye atarak bacak bacak üstüne attı ve konuşmasına devam etti. Bilinen ve bilinmeyen olaylar. Düşmanla savaşma tarihimizde aşina olduğumuz, nasıl yapıldığını bildiğimiz topluma yaygın algılama, düşünme, değerlendirme ve karar verme mekanizmalarını içeren bilinen türden bir olaydır. Bu bilinen türden olayla ilgili türkülerimiz, hikayelerimiz, destanlarımız vardır. Yaşamımıza anlam veren özbenlik tanımımızla bu bilinen olayın ilişkisi açık ve seçiktir. Öte yandan trafik kazalarını önlemek için bilimsel program geliştirme, tarihimizde aşina olmadığımız, nasıl yapıldığını bilmediğimiz, toplumumuzda henüz yaygın olmayan algılama, düşünme, değerlendirme ve karar verme mekanizmalarını içeren bilinmeyen bir olaydır. Trafik kazalarını önlemesini bilen yetkiliyi hangi ünvanlarla taltif edeceğimizi dahi bilemeyiz. Gazi olamaz, kahraman olamaz, paşa olamaz, şu veya bu isim altında verilecek bir madalya dahi yoktur. Önceden kalıpları geliştirilmiş bilinen olaylarla başa çıkabilmek için girişimlerde bulunabilirken, henüz kalıpları oluşturulmamış kendine özgü çözüm yolları içeren yeni olaylar karşısında hiçbir girişimde bulunamayan, acizleşen insanımızın psikolojik süreçleri nereden kaynaklanmaktadır? İşte sizin daha önce dile getirdiğiniz soruya şimdi geldik. Sorumlu ve etkili yaşamı olan kişiyle sorumsuz ve aciz insan arasındaki fark nereden kaynaklanmaktadır? Yakup Bey yan cebinden bir kitap çıkardı. Bu kitabın 45. sayfasında hepimizin sık sık gözlediği bir olay anlatılıyor. Lütfen oku dedi. Küçük İbrahim'in Öyküsü. İçimizdeki çocuk başlığını taşıyan kitaptaki gösterilen sayfaları okudum. İbrahim adlı bir küçük çocuğa babasının isteğini nasıl yaptırdığı anlatılıyordu. Yakup Bey, şimdi kendini İbrahim'in yerine koy ve aşağıdaki ifadelere evet ya da hayır cevaplarından hangisini vereceğini düşün diyerek şu soruları yöneltti. İlgi ve eğilimlerim önemsenir, onların geliştirilmesi için bana yardım edilir. Evet, hayır. Ben olduğum için bana değer verilir. Evet, hayır. Ben olduğum için koşulsuz sevilirim. Evet, hayır. Yaşamımı istediğim yönde geliştirme gücüme saygı duyulur ve gücümü arttırmak için desteklenip yüreklendirilirim. Evet, hayır. Dünyayı kendi gözümle görme, kendi kulağımla duyma, kendimce algılama özgürlüğüme saygı duyulur. Evet, hayır. Her ifadede hayır seçeneği cevap olarak belirdi. Yakup Bey'e soruları nasıl cevapladığımı söylediğimde, İbrahim de düşünsel düzeyde değil ama sezgi düzeyinde ifadelerin her birine hayır cevabını verecektir. İbrahim'in yetiştiği ortam bu özelliğiyle kalıplayıcı ortam tanımına uygundur dedi. Yakup Bey durdu, bir süre sessiz kaldı. Yeni bir konuya geçmeye hazırlandığını hissediyordum. Ihlamurundan birkaç yudum aldıktan sonra konuşmasına başladı. Kalıplayıcı ve geliştirici ortamlar. Çocuğun içinde yetiştiği ortamı kalıplayıcı ve geliştirici olarak tanımlayabiliriz diye sözüne başladı. Kalıplayıcı ortamın en belirgin özelliği çocuğun doğuştan getirdiği yetenekleri, eğilimleri ve özellikleri ne olursa olsun onu daha önceden belirlenmiş kalıplar içine sokmayı amaçlaması, bütün çabanın bu yönde olmasıdır. Öyküsünü kısaca okuduğun İbrahim'in dünyayı keşfetmesi, çevresiyle etkileşim kurarak gücünü o çevrede denemesi, özbenliğine güven duygusunu geliştirmesi önemsenmez. Baba bu yönlerin farkında bile değildir. Onun için önemli olan çocuğun babaya koşulsuz itaat etmeyi öğrenmesi, erkek çocuğu olmanın gereklerini yerine getirmesi gibi kalıplardır. İbrahim'in yetiştiği ortam geliştirici ortam niteliğinde olsaydı, İbrahim'in karıncalara gösterdiği ilgiye saygı duyulurdu. Çocuğun kendini ve çevresini daha ayrıntılı olarak gözleyebilme yeteneğini kamçılayan oyuncaklar alınır, kitaplar verilir ve doğa gezilerine çıkarılırdı dedi ve son ifadeyi komik bulup bulmadığımı görmek istercesine yüzüme baktı. Çocuğunun yeteneklerini geliştirmek için bir babanın bilinçli olarak kitap ve oyuncak aldığını hiç görmediğim gibi, çocuğun bu amaçla doğa gezilerine çıkarıldığını şimdiye dek hiç gözlememiştim. Gerçekten böylesine çocuklarının yetişmesine önem veren babalar var mı diye düşündüm. Yakup Bey o anda bana biraz hayalperest biri gibi göründü. Düşüncelerimi sezinlemiş olmalı ki Yakup Bey hafifçe gülümseyerek konuşmasına devam etti. İbrahim'in yetişme ortamının kalıplayıcı olması onun zihinsel, duygusal ve bedensel yeteneklerinin gelişmesini sürekli engeller. Ailenin yanı sıra çocuğun ilişkide bulunduğu amca, hala, teyze, dayı gibi diğer aile üyelerinin de kalıplayıcı olması İbrahim'in gelişmesini daha da köstekleyecektir. Okuldaki öğretmenlerin kalıplayıcılık derecesi oranında bizim dediğimizi yaptığın sürece değerlisin, aksi halde senin duygu, düşünce ve davranışlarının hiçbir değeri yoktur mesajı daha da pekiştirilir. Bu mesaj ortaokul, lise ve hatta üniversitelerde verilen kalıplayıcı eğitimle iyice yerli yerine yerleştirilir. Bütün kurumlarıyla kalıplaşmış bir toplum ve kültür İbrahim'in şu inancını perçinler. Otoritelerin dediğine uyduğum sürece değerliyim. İnsan olarak düşünce, duygu ve eğilimlerimin hiçbir değeri yok. Kendime özgü duygu, düşünce ve eğilimler esasında zararlı, acayip, bastırılması gereken, utanılacak yönlerim. Böyle bir inanç, aile, sosyal çevre ve eğitim kurumu tarafından yaşamın her yönünde pekiştirilince, kişi kendi yaşamının sorumluluğunu otoritelere bırakmasını öğrenir. Otoriteler söylemedikçe sorumluluk almaz, yaşamını yönetmekten acizdir. Yakup Bey bu noktada bana bir soru yöneltti. Psikoloji okuyorsunuz değil mi? Başımla evet dedim. Şimdi bana söyleyiniz Timur Bey, eğer hükümet sizin bölümle ilişkiye geçse ve Türkiye'deki trafik kazaları üzerine bir araştırma yapmanızı istiyoruz dese, bu araştırmaya katılmak isteyen öğretim üyesi bulunur mu? Hükümetten böyle bir öneri gelse araştırmaya katılacak ve gerçekten olumlu katkıları olacak öğretim üyelerini düşünebildiğimi söyledim. İşte bütün mesele bu noktada düğümleniyor dedi. Otorite istediği zaman sorunlarımıza sahip çıkarız. Orhan Bursalı'nın makalesinde yaptığı gözlem yerinde ve geçerli. 30 bin kişi bile ölse ne bilim adamları, ne sürücüler, ne gazeteciler, ne yetkililer, ne karayolları, ne belediyeler, ne de bakanlıklar ağıt yakmanın ötesinde bir şey yapacak. Eğer ülkemizde aydın olmanın sorumluluğunun bilincinde olan etkili insanlar Bursalı'nın sözünü ettiği kurumlarda olsaydı, birbirleriyle öylesine bir etkileşim kurarlardı ki, bu ortamda hükümet Aydın'ın başlattığı yoldan gitmek zorunda kalırdı. Aydın kavramını kimler için kullanıyorsunuz diye Yakup Bey'e sordum. Yakup Bey bir süre düşündü, daha sonra konuşmaya başladı. Aydın kelimesini sık sık kullandığımın farkındayım. Aslında teknik bir terim olarak değil, yüksek eğitim görmüş, toplumda eğitime dayalı bir meslek sahibi kişileri belirtmek için kullanıyorum. Bu tanımınız, yüksek eğitim görmeyen ya da eğitime dayalı mesleği olmayan ama kendi çabalarıyla kendilerini yetiştirmiş kimseleri dışarıda bırakmıyor mu diye Yakup Bey'in yapmış olduğu tanımın kısıtlamalarını dile getirdim. Yakup Bey, evet böyle bir sorun var. Aslında oldukça karmaşık bir konuya dokunmuş durumdasınız. Ne var ki bunu tartışmaya başlarsak bizim şu andaki konumuzun dışına çıkarız. Bu nedenle aydın dediğimiz zaman eğitilmiş, toplumda sorumlu mevkilerde bulunan, yüksek eğitime dayalı meslek icra eden, bu nedenle eğitilmemiş insanlara göre toplumu yönlendirmede daha etkili kimseleri kastettiğimizi anlayalım. Bu söylediklerim aydın tanımının dış ölçütleri. Kişinin kendini tanıması, kim olduğunu bilmesi de aydın tanımında kullanılabilir. Ama yine de tam bir tanım yapmak zordur. Yakup Bey'in kullandığı aydın kavramının kısıtlılığının farkında oluşu beni tatmin etmişti. Bu konuyu daha çok irdelemek istemedim. Yakup Bey saatine baktı. Ihlamurundan bir yudum aldıktan sonra konuşmasına devam etti. Sizinle başladığımız buluşmalarımızda kalıplayıcı ve geliştirici ortamlarda yetişmiş kişilerin algılama, düşünme, karar verme, seçme ve yaşamlarını yönetme açılarından birbirlerinden nasıl farklı davrandıklarını inceleyeceğiz. Böyle bir incelemenin sonunda Nesrin'le konuştuğunuz zaman hissettiğiniz çaresizliğin altında yatan nedenleri olduğu kadar, yılda binlerce kişi kaybettiği halde trafik kazaları konusunda ciddi bir araştırma ve önleyici program yapmaya başlamamış bir toplumun davranışının altında yatan temel faktörleri de umarım anlamaya başlarız, dedi. Kendisinin şimdi gitmek zorunda olduğunu ifade etti. Önümüzdeki perşembe günü öğleden sonra buluşmak üzere ayrıldık. Hemen yurda gittim ve daha önce başka amaçla aldığım fakat henüz ancak birkaç sayfası kullanılmış bir defteri o gün konuştuklarımızı not etmeye başladım. Sanki yakında başlayacak uzun bir yolculuğun heyecanı içindeyim. Kaza geliyorum diyor ama anlayacağımız dilde söylemediği için bize demiyormuş gibi geliyor. Ege Cansen. 4. Gazetelerin söyledikleri. Yakup Bey'in söyledikleri benim için yeniydi. Etkili ve aciz insan kavramları beni düşündürmeye başlamıştı. Son buluşmamızda yaşama hakkı düşman saldırdığı zaman söz konusu oluyor da trafik kazaları öldürdüğü zaman söz konusu olmuyor mu? Konuyu iyice irdelediğin zaman trafik kazalarının can alışı, düşman güçlerin can alışı kadar ülkenin ulusal bağımsızlığı, onuru ve yaşama hakkı ile ilgili. Ama bugün bir ulusal tarama yapılsa ve vatandaşın ne düşündüğü sorulsa, hemen hemen herkes sizin gibi trafiğin can almaya devam edişini düşman güçlerin öldürmesinden çok farklı görecektir, demesi beni çok düşündürmüştü. Onun olaylara bakışı ve anlamlandırışı benimkinden farklıydı ve bu farklılık beni ürküteceği yerde aksine çekiyordu. Yakup Bey ile buluştuğumuzun ertesi günü gazeteler büyük başlıklar halinde Adnan Kahveci'nin ve bazı aile üyelerinin trafik kazasında öldüğünü yazıyorlardı. Gazetelere haber, politik yaşamdaki arkadaşları için üzüntü kaynağı olan bu olayda diğerleri gibi bir süre sonra unutulacak ve trafik canavarı normal yaşamını sürdürmeye devam edecekti. Elime Sabah gazetesinde yayınlanan ufak bir köşe haberi geçti. Trafiğe 6000 kurban verdik başlıklı haber kısaca şöyle diyordu. Ankara, Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun, 1992 yılında yaklaşık 141 bin trafik kazasında 6000 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Bu konuda başarılı olamadık, ne yazık ki trafik terörünü önleyemedik, dedi. Otomotiv sektöründeki gelişmeye paralel bir altyapı sağlanamadığını, ayrıca sürücü eğitimsizliğinin de kazalarda önemli payı olduğunu vurgulayan Ergun şöyle konuştu. Yeni karayolları trafik yasasının değişmesiyle caydırıcılık sağlanacaktır. Hatta bazı suçlarda hapis cezası bile getiriliyor. Yakup Bey Emniyet Genel Müdürü ile konuşuyor. Bu küçük gazete haberi bende Emniyet Genel Müdürü ile Yakup Bey'i karşı karşıya konuşturma isteği uyandırdı. Hayalimde onları tanıştırdım ve karşılıklı konuşturdum. Yakup Bey, Sayın Genel Müdür, her ikimiz de trafiğin çok can aldığı konusunda anlaşıyoruz. Anladığım kadarıyla siz trafik kazalarının altında yatan nedenleri 3 temel faktöre indirgeyebiliyorsunuz. 1- Altyapı yetersizliği, 2- Sürücü eğitiminin eksikliği, 3- Trafik yasasındaki caydırıcılık noksanlığı. Doğru algılıyor muyum? Genel Müdür, evet, doğru algılıyorsunuz. Yakup Bey, bu 3 faktörün önemli olduğunu nasıl anladınız? Neye dayanarak 3 faktörün önemli olduğu sonucuna vardınız? Genel Müdür, kazaların bilirkişi değerlendirmesi bizi bu sonuca götürüyor. Yakup Bey, yani kaza yerine gelen trafik polislerinin tuttukları tutanaklara yazmış oldukları ifadeler gözden geçirildiği zaman bu 3 faktörün önemli oldukları ortaya çıkıyor, öyle mi? Genel Müdür, evet. Yakup Bey, böylesine önemli ekonomik, sosyal ve sağlık yönleri olan bir konuda bu tür kaza raporları size gerekli bilgiyi veriyor mu? Genel Müdür, ne demek istediğinizi anlayamadım, lütfen açar mısınız? Yakup Bey, trafik, araç kullanan insanların ilişkilerini tanımlayan kuralların tümüdür. Trafik kazasında insan faktörü algılama, algıladığını değerlendirme, karar verme, davranma biçiminde kendini gösterir. Türk insanının yetişmiş olduğu yöreye, yaşına, eğitim düzeyine ve cinsiyetine göre algılama, değerlendirme, karar verme, davranma yönünden ne gibi özellikler gösterdiğini, sözüne ettiğiniz trafik polisleri araştırmış mı? Genel Müdür, Trafik polisinden bu konuda araştırma yapması beklenemez herhalde. Onların görevi trafik polisliği yapmaktır. Yakup Bey, yolun yapısı, genişliği, meyili, görme sahasının kısalığı ya da uzunluğunun değişik mevsimlerde, günün değişik saatlerinde sürücüyü nasıl etkilediğini trafik polisleri araştırmışlar mı? Genel Müdür, yukarıda da söylediğim gibi onların görevi trafik polisliği yapmaktır. Araştırma yapma onların görevi değildir. Yakup Bey, haklısınız. Trafik polisleri, psikologların ve yol mühendisliği uzmanlarının yapacağı işleri üstlenmemekle akıllılık ediyorlar. Çünkü bunlar ayrı bir uzmanlık dalı. Ama benim anlamadığım nasıl oluyor da böylesine önemli bir konuda siz trafik polislerinin tutanaklarıyla yetinerek yukarıdaki üç sonuca ulaşabiliyor ve sorunun bu üç faktöre indirgenebileceğine inanıyorsunuz. Genel Müdür, peki sizce ne yapmamız gerekirdi? Yakup Bey, siz genel müdürsünüz. Bu konuda kapsamlı siyasal kararlar almanız beklenemez. Sizin yetki sınırlarınızın kısıtlılığının bilincindeyim. Bu nedenle lütfen söylediklerimi şahsınıza yöneltilmiş eleştiri olarak değil, bir öneri olarak kabul edin. Böylesine cana ve servete mal olan bir olayı önleyebilecek ulusal bir politika olmalıdır. Bu politikanın temellerinin bilimsel olması için bir dizi bilimsel araştırmaların yapılması gerekir. Örneğin, Türkiye Ulusal Trafik Araştırma Enstitüsü kurulabilir ve bu enstitüde psikolog, mühendis, sosyolog, kültürel antropolog, hukukçu ve trafik polisi gibi değişik dallardan bilim adamlarının katıldığı değişik ekipler oluşturulur. Bu ekipler insanla, toplumla, karayollarıyla, iklimle, teknolojiyle ve daha nice alanlarla ilgili akla gelebilecek her türlü faktörün trafik kazalarıyla ilgisini yöre yöre araştırmaya başlar ve bulgularını yayınlar. Bu tür bilimsel bilginin birikimiyle sizin gibi idareci durumunda olanlar daha gerçekçi kararlar alabilirler. Şu anda Türkiye'nin kültürel ve sosyopsikolojik yapısından ileri gelen faktörlerin trafik kazalarındaki rolleriyle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Bizim kültüre özgü bu tür bilgileri Amerika'ya da Almanya'da yapılan araştırmalardan elde edemeyiz. Hatta Türk kadını ve Türk erkeğinin sebep olduğu kazalar bile birbirinden farklı olabilir. Çağımız bilim çağı. Niçin bilimsel girişimlerle çözüme gitmiyoruz? Genel Müdür, söylediğiniz konularda karar verme benim yetkilerimi aşar. Önerileriniz hükümet düzeyinde verilecek kararları kapsıyor. Yakup Bey, evet benim de söylemek istediğim buydu. Ve maalesef siz de ben de biliyoruz ki hükümet üzerine bu konuda herhangi bir baskı ne aydından ne de halktan gelmekte. Ve yine siz de ben de biliyoruz ki bu konuda bilimsel girişim olmadıkça herkes kafasına geleni söylerken trafik canavarı da vadesi yeten vatandaşlarımızı mezarlığa göndermeye devam edecektir.